Ayrım 10.
Demir Ökçe'nin yalnız ucuyla bastılar üzerinize. Tatsız olaylar beklenebilir. Ama babam bir bilim adamıydı. Ondan ani kararlar beklenemezdi. Bir laboratuvarda deneyi sonuna kadar götürmeden o deneyi yapmış sayılmazdınız. Babam da sabırla bütün yayın evlerini dolaştı. Herkes kendine göre bir bahane uydurdu. Hiçbiri de kitabı yeniden basmaya yanaşmadı. Sonunda babam kitabın aslında gizlice toplattırıldığına inandı. Bu haberi gazetelerde duyurmak istedi. Ama bütün gazeteciler duymazlıktan geldiler. Babamın mektupla ilettiği haberi. Sosyalistlerin bir toplantısı oluyordu. Birçok gazeteci de toplantıyı izliyordu. Babam işte fırsat gibilerden kitabından söz etti. Kitabın nasıl toplattırıldığını, nasıl yok edildiğini anlattı. Ertesi gün gazeteleri görünce önce güldü gene. Ve sonra her vakitkinden büyük bir öfkeye kapıldı. Gazeteler kitaptan tek söz etmiyorlar, babamın sözlerini allak bullak, çarpık çırpık ve de elbet işlerine geldiğince yazıyorlardı. Babam orada onlara göre kendini ne söylediğini bilen bir bilim adamı, kitap yazarı olarak değil de azgın bir anarşisti. Büyük bir sanat eseri ortaya çıkarmıştı gazeteciler. Örneğin babamın toplumsal devrim dediği hazırladıkları yazı bütün ülkeye dağıtıldı ve bütün eyaletlerden tehlike çığlıkları yükselmeye başladı. Haykırıyordu herkes. Bir karikatür yapmışlar, bunu çoğu gazeteye basmışlardı. Babam burada uzun saçlı, vahşi bakışlı, ellerinde meşaleler, kamalar, dinamit lokumları tutan bir kitlenin önünde ve de elinde bir kızıl bayrakla görünüyordu. Gazeteler uzun uzun makaleler düzdüler. Babamın bir anarşist, bir kışkırtıcı olduğunu yazdılar. Hatta büyük bir zihinsel bunalım içinde olduğunu yaydılar. Kapitalist basının bu tutumu hiç de olağanüstü değil diyordu bize Ernest. Gazetecileri sosyalist toplantılarına göndermek ve söylenenleri çarpıtarak kendi amaçlarına ve çıkarlarına uygun biçimde yansıtmak ve böylece orta burjuvazinin proletarya saflarına katılma olasılığını göz önünde tutarak onları ürkütmek bir gelenekmiş. Ernest durmadan babama savaştan çekilmesini ve geri durmasını söylüyordu. Ülkenin sosyalist basını sorunu ele aldı, kavgaya girdi. İşçi sınıfını, bütün okur yazar kesimi kitabın yasaklandığını öğrenmişti. Ama bu bilgi salt işçi sınıfı sınırları içinde kaldı. Daha sonra Appeal to Reason adlı büyük bir sosyalist basım evi babamdan kitabı getirmesini istedi. Babam sevinç içinde, Ernest ise tetikteydi. Bilinmeyen, beklenmeyen olayların eşiğindeyiz diyordu Ernest. Çevremizde gizli gizli büyük işler çevriliyor. Bunları hissediyoruz. Ne olduklarını bilmiyoruz ama varlıkları gün gibi ortada. Toplumun tüm dokusu bu çevrilen işlerle tir tir titriyor. Bana sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Ama bu toplumun değişikliğinden farklı bir şey. Kitabın toplattırılmasını bekliyor muydunuz? Kaç kitap toplatılmıştır daha? Hiçbir fikriniz yok. Birçok şey bize karanlık. İşin iç yüzünü öğrenme olanağımız yok. Bekleyiniz. Sosyalist basın, sosyalist yayın evleri de kapatılacak yakında. Korkarım geliyor o korkunç dönem. Gırtlaklanacağımız gün geliyor. Ernest olacakları çoğu sosyalistten daha iyi kestirebilirdi. Nitekim iki gün içinde ilk yumruğu yedik. Appeal to Reason haftalık bir dergiydi. Ve proletarya arasında 750 bin okuru vardı. Ayrıca sık sık 2 milyonla 5 milyon arasında özel sayı basardı. Bu özel sayılar Appeal'ın çevresinde toplanmış küçük gönüllüler ordusu tarafından finanse edilir ve dağıtılırdı. İlk yumruğun hedefi bu özel sayılar oldu ve de ezici bir yumruktu. Posta idaresi bu özel sayıların dergiden sayılamayacağını, dolayısıyla posta yoluyla gönderilemeyeceğine karar vermişti. Bir hafta sonra posta idaresi derginin ayaklanmayı teşvik edici bir unsur olduğu gerekçesiyle normal sayılarını da dağıtmama kararı aldı. Bu sosyalist propagandaya indirilen korkunç bir yumruktu. Appeal ne yapacağını bilemiyordu. Abonelerine özel dağıtım şirketleri kanalıyla erişmeyi denedi ama hiçbir dağıtımcı dergiyi kabul etmiyordu. Bu Appeal'ın sonu oldu. Ama kökten sönmedi elbet. Kitap yayımına hazırlandı. Babamın kitabından 20 bin tanesi cilt evine ulaşmıştı ve matbaa basıma devam ediyordu. Derken hiç beklenmedik bir anda eline Amerikan bayrağı almış bir güruh, ulusal marşlar söyleyerek Appeal'ın yayın ve basım evini ateşe verdiler ve tümden yok ettiler. Oysa Kansas eyaletinin Girard kenti sakin bir yerdi. Orada hiç işçi anlaşmazlıkları olmamıştı. Appeal büyük bir işçi kitlesini geçindiriyor, iyi de ücret veriyordu. Hatta kasabanın bel kemiği sayılırdı. Yüzlerce kadın erkek bu kuruluşta çalışırdı. Yangını çıkaran güruh Girard halkından değildi. Bu güruh yerden bitmişti olsa olsa. ve her şeye rağmen işini becermiş, gene yerin dibine girmişti. Ernest bu işte pek hayra alamet olmayan bir şeyler bulunduğunu seziyordu. Kara yüzler, Amerika'da örgütlenmeye başlıyorlar dedi. Bu daha başlangıç, arkası gelir. Demir Ökçe kendini göstermeye başladı. Ve böylece babamın kitabı yok oldu. Önümüzdeki günlerde kara yüzlerin daha birçok marifetine tanık olacaktık. Haftalar geçtikçe posta idaresinin kabul etmediği bazı durumlarda kara yüzlerin saldırısına uğrayan sosyalist gazetelerin sayısı arttı. Öte yanda kapitalist gazeteler yönetici sınıfın karşı devrimci politikasını var güçleriyle sürdürdüler ve yok edilmiş sosyalist basın dirilemedi. Bir yandan da kara yüzler toplumun koruyucuları, gerçek yurtseverler olarak yüceltildi. Bu işleri öyle bir inandırıcılıkla yapıyorlardı ki kiliselerdeki papazlar içtenlikle ve de ballandıra ballandıra kara yüzleri övüyor, bu yurtseverlerin şiddet kullanmak zorunda kalışlarını üzüldüklerini ekliyorlardı. Tarih hızla ilerliyordu. Sonbahar seçimleri yaklaşmıştı ve Ernest Sosyalist Parti'den milletvekili adayı gösterilmişti. Seçilme şansı daha ile yüksekti. San Francisco'daki tramvaycılar grevi kırılmıştı. Arkasından nakliyeciler grevi kırıldı. Bu iki yenilgi örgütlü emek için büyük felaket olmuştu. Tüm liman işçileri sendikası ve onun sempatizanları nakliyecileri desteklediler. Ama hepsi de ezildiler. Kanlı bir grevdi bu. Polis sayısız kafaları ezdi copla. Nakliye şirketlerinden birinin bahçesini siper alan makinalılar ölü sayısını hayli yükseltti. Buna bağlı olarak işçiler büyük heyecana kapıldılar. Kan istiyorlardı. Kana kan. Kendi saflarında yenik düşen işçiler siyasal eylemle intikam almak istiyorlardı. İşçi örgütlerini koruyorlardı ve bu onlara siyasal mücadelelerinde güç veriyordu. Ernest'in seçilme şansı giderek artıyordu. Her geçen gün sendikalar sosyalistleri destekleyeceklerini açıklıyorlardı. Sonunda Ernest bile güldü çünkü mezarcılar ve kuşçular bile bu destekleyicilere katılıyordu. İşçilerin kini inada dönüşmüştü. Sosyalistlerin toplantılarına büyük bir bağlılıkla katılıyorlar, politikacı ağızlarına kulaklarını tıkıyorlardı. Bu politikacı ağızlar genellikle dört duvara konuşuyor, önlerinde birkaç kişi bulunduğu zaman onları bir arada tutmak için birbiri üstüne polis takviye gücü çağırıyorlardı. Tarih hızla ilerliyordu. Hava olmakta ve yaklaşmakta olan olaylarla titreşmekteydi. Ülke zor günlerin eşiğindeydi. Bolluk içinde geçirilen bunca yıl ve artı üründen kurtulmanın giderek güçleşmesi bu zor günleri getirmişti. Sanayiciler kısa sürelerle çalışıyorlardı. Çoğu büyük fabrika artı ürünün tükenmesini elleri kolları bağlı bekliyorlar, boş oturuyorlardı ve ücretler kesiliyor, kırpılıyordu. Sonra büyük makinistler grevi patlak verdi ve kırıldı. Metal İşçileri Sendikası'nı da yanlarına katan ve kendi 200 bin işçisiyle 800 bin kişilik bir kitle oluşturan makinistler, Birleşik Devletler'de işine rastlanmadık bir kanlı greve tanık oldular ve yenildiler. Grev safları küçük ve elbet silahlı grev kırıcı ordularının saldırısına uğradı. Bunlar işveren sendikaları tarafından gönderilmiş güçlerdi. Kara yüzler ülkenin her yanına yayılarak malı mülkü kırıp geçirdiler. Birleşik Devletler Ordusu'nun 100 bin askeri bu olaylara son vermek için yardıma çağrıldı. Pek çok işçi lideri idam edildi. Birçoğu ise hapse atıldı. Grevciler yığınlar halinde toplanıp sığır ağırlarına tıkıldı. Ve askerlerin acımasız işkenceleriyle karşı karşıya kaldılar. Bolluk yıllarının bedeni ödeniyordu şimdi. Pazarlar dolup dolup taşıyordu, piyasa dökülüyordu. Genel bir fiyat düşmesinin yanı sıra emeğin fiyatı da hızla düşüyordu. Sanayideki düşüş bütün ülkeyi yerinden oynatıyordu. İşçiler orada burada her yerde grev yapıyordu. Grev olmayan yerlerde ise kapitalistler işçiye yol veriyorlardı. Gazeteler dehşet ve kan öyküleriyle dolup dolup taşıyordu. Bütün bu olaylar sırasında kara yüzler kendilerine düşeni yapıyorlardı. Baskındı, kundakçılıktı, yakıp yıkmaydı onların işiydi. Ve bu işlerini çok başarılı sürdürüyorlardı. Bütün ordu seferber olmuştu. Kara yüzlerin yaptıkları üzerine bir oraya bir buraya dağılıp duruyorlardı. Bütün kentler ve kasabalar silahlı kamplara dönmüştü ve bütün işçiler köpekler gibi vuruluyorlardı. Grev kırıcılar işsizler ordusundan seçiliyordu. Sendikalar grev kırıcılara bir şey yapmaya görsün, ordu hemen bitiveriyor ve sendikayı eziyordu. Derken milis oluştu. Şimdilik daha varlığından halkın haberi bile olmadığı milis yasasına başvurmaya gerek yoktu. Sadece örgütlü milis çıkarılmıştı ve bu her yerde hazır ve nazırdı. Bu terör günlerinde ordudaki askerlerin sayısı 100 bin kadar arttırıldı. Emek daha hiç böylesine ezilmemişti. Sanayinin büyük kaptanları, parmakla sayılabilen iktidar sahipleri, bütün güçleriyle işveren sendikalarının mücadelesine destek oldular. Bu örgütler aslında orta burjuvazi örgütleriydi ve şimdi zor günler, sarsılan piyasalar yüzünden canları tehlikeye düşmüş sanayinin büyük kaptanlarının yardımıyla örgütlü emeği korkunç bir yenilgiye uğratıyorlardı. Bu güçlü bir örgüttü, güçlü bir işbirliği kurmuştu ama bu işbirliği orta burjuvazinin az sonra öğreneceği gibi kurtlarla kuzunun yaptığı bir işbirliğiydi. Emek kana belenmiş, kin ve gerilim dolu ama ezikti. Ancak bu yenilgi zor günlerin sonu olmadı. Bankalar bile oligarşinin en büyük güçlerinden biri olan bankalar bile kredileri durdurdular. Wall Street grubu hisse senedi ve para piyasasını içinde tüm ülke değerlerinin eriyip yok olduğu bir girdaba çevirdiler. Bütün bu harabe içinde hiçbir şey olmuyormuş gibi gururlu, güvenli bir oligarşi yükseliyordu. Bu güven ve yapma gurur ürkütücüydü. Oligarşi planlarını uygulayabilmek için kendi uçsuz bucaksız gücünden başka Birleşik Devletler Hazinesi'nin gücünü de kullanmaktan sakınmıyordu. Sanayinin kaptanları orta burjuvaziye döndüler şimdi. Emeği parçalama ve ezmede kendilerine yardımcı olan işveren sendikaları şimdi kendi işbirlikçileri tarafından eziliyordu. Orta burjuvazinin ezilip kırılması sürüp giderken küçük iş adamları ve üreticiler ve de tekeller sapasağlam duruyordu. Değil durmak, dimdik durmaktan öte işler yapıyorlardı. Eyleme katılıyordu, kasırgayı körüklüyor, körüklüyor, nasıl hasat edeceğini, ne ürün toplayacağını iyi biliyordu. Bundan da bir kazanç sağlayacaktı elbet. Hem de ne kazanç, yığın yığın para. Kendi kopardıkları fırtınaya kapılmışlar, kasırganın sürüklediği ve etraflarında uçuşan ganimetleri kapışma yarışına dalmışlardı. Her şeyin değeri inanılmaz, akıl almaz derecede düştü. Tekerler yeni alanlarda yatırım yaptılar. Bütün bu yatırımlar orta tabakanın sırtından elde edilen kazançlarla yapılıyordu elbet. Böylece 1912 yılı yazı orta burjuvazinin ölümüne sahne oldu. Ernest bile bu işin bunca çabuk yapılacağını beklemiyordu. Başını iki yana salladı. Sonbahar seçimlerine umutsuz bakıyordu. Artık geçti dedi. Yenildik. Demir ökçe dikildi tepemize. Oy sandığı başında barışçıl bir zafer bekliyordum. Yanılmışım. Wilson haklıymış. Elimizde kalan birkaç özgürlük de alınacak. Demir ökçe yüzlerimizin üzerinde yürüyecek. İşçi sınıfı kanlı bir devrim yapmak zorunda. Kazanacağız elbet. Bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor. İşte o günden sonra Ernest bütün umudunu devrime bağladı. Bu konuda partisinden ilerideydi. Sosyalist arkadaşları onunla aynı kanıda değildi. Onlar hala seçim yoluyla zafer kazanılacağını savunuyorlardı. Devrimden korktuklarından falan değil böyle düşünmeleri. Hepsi de soğukkanlı, yürekli kişilerdi. Sadece akılları almıyordu koskoca bir devrimi. Oligarşinin yapacağı saldırıyı, daha büyük saldırıları, onun nasıl yayılacağını anlatıyordu Ernest. Ama inanmıyorlardı bir türlü. Kafaları allak bullak oluyordu. Ernest'in sözleri üzerine ama güçlerine güvenleri tamdı. Onların kuramsal toplumsal evrimlerinde oligarşiye yer yoktu. Dolayısıyla oligarşi olamazdı. ''Biz seni meclise göndereceğiz, işler düzelecek.'' demişlerdi ona gizli toplantılardan birinde. ''Beni meclisten çıkaracaklar.'' diye soğuk bir ses tonuyla yanıt vermişti Ernest. ''Duvara dayayıp beynimi parçalayacaklar. Biz de bütün gücümüzle ayaklanırız.'' dediler hep bir ağızdan. ''Kendi kanınızda yüzeceksiniz öyleyse.'' diye yanıt verdi Ernest. ''Orta burjuvaziden de duydum bu türküyü. Şimdi nerede bu adamlar? Nerede bütün güçleri? Gösterin.'' 11. Bölüm Büyük Serüven. Mr. Wilson babamı çağırmıştı. Rastlantı sonucu San Francisco'ya giderken vapurda karşılaşmışlardı. Yani babama yaptığı uyarı değildi. Kazara karşılaşmasalardı Mr. Wilson bir şey söylememiş olacaktı. Gerçi bu sonucu değiştirecek de değildi. Babam Mayflower soyundan gelmeydi ve ister istemez onların kanını taşıyordu. Ernest haklıymış dedi bana ve gelir gelmez Ernest eşsiz bir delikanlı. Rockefeller'ın ya da İngiltere kralının karısı olmaktansa onun karısı olmanı tercih ederim kendi hesabıma. Ne oldu öyle diye irkilerek sordum. Oligarşi suratımızı çiğnemek üzere. Seninle benim suratımı. Wilson böyle söyledi bana. Çok nazikti, yani bir patrondan beklenmeyecek kadar nazik. Üniversiteye geri dönmemi önerdi, işe bak. Bir patron, Wilson o alçak yan kesici benim eyaletin üniversitesinde ders verip veremeyeceğim üzerine karar verme yetkisine sahip. İşe bak. Daha neler neler önerdi Wilson bilsen. Kurulması tasarlanan bir fizik bilimleri fakültesinin başkanlığını da önerdi. Oligarşi artı üründen kurtulmanın yolunu arıyor görüyorsun ya. Kızınızın o sosyalist aşığına ne söylemiştim anımsıyor musun dedi bana. İşçi sınıfının suratları üzerinde yürüyeceğimizi söylemiştim. Dediğimi yapacağız. Size gelince bilim adamı olarak büyük saygım var size. Ama işçi sınıfıyla aynı türküyü söylerseniz çenenize inecek yumruktan sakının o kadar dedi ve döndü gitti. Ernest'e bu sözleri ilettiğimizde tasalandığından daha erken evlenmek zorundayız demektir dedi. Pek ne demek istediğini anlamamıştım ama nasıl olsa yakında öğrenecektim. Tam bu sıralarda Sierra fabrikalarının temettüleri dağılıyordu. Daha doğrusu dağıtılması gerekiyordu. Babamın payı ödenmedi. Birkaç gün bekledikten sonra babam yönetim kurulu sekreterine bir mektup yazdı. Hemen yanıtladılar mektubu. Babamın hisse senedi sahibi olduğunu kanıtlayan hiçbir kayıt yoktu defterlerde. Daha ayrıntılı bilgi vermesi rica ediliyordu. Daha ayrıntılı bilgiyi göstereceğim onlara diye kükredi babam. Ve hemen bankaya koştu. Kasasından senetleri alacaktı. Ernest eşsiz bir insan diyordu bankadan döndüğünde. Gene söylüyorum kızım, senin bu delikanlın eşsiz bir delikanlı. Ernest'i böyle övdüğü vakit mutlak bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu biliyordum artık. Benim suratımı ezdiler bile dedi babam. Benim kasa bomboş. Ne senet var ne bir şey. Ernest'le hemen evlenseniz iyi olur. Babam laboratuvar yöntemlerini uygulamada ısrar ediyordu. Sierra fabrikalarını mahkemeye verdi. Ama şirket defterlerini yargıç önüne çıkarmayı başaramadı. Mahkemeler babamın değil Sierra fabrikalarının denetimi altındaydı. İş apaçık ortadaydı. Yasa babama kamçısını indirmiş, soyguncuları haklı çıkarmıştı. Şimdi o günleri babamın nasıl ezildiğini düşündükçe gülesim geliyor. Sonra babam gene rastlantı sonucu San Francisco'ya da tramvayda Vixen'ı görmüş ve ona hain demiş, sövmüş. Bunun üzerine saldırı suçuyla tutukladılar babamı. Para cezası aldılar, kefaletle serbest bıraktılar. Öyle saçma bir şeydi ki bu, babam bile eve gelir gelmez kahkahayı koyverdi. Gel gör ki gazeteler sütun sütun yazı döşediler. Sosyalizme sarılan insanlara bulaşan bir dehşet mikrobundan söz ediyorlardı. Ve babam, pürüzsüz bir hayat yaşamış olan babam, bu mikroba bulaşanların ne hale düştüğünü gösteren güzel bir örnekti. Bir değil birkaç gazete, babamın akli yeteneğinin bilimsel çalışmaların ağırlığı yüzünden azaldığını, kafasının yorulduğunu ve bir akıl hastanesinde tedavi görmesinin gerekli olduğunu yazıyordu. Bu salt gevezelik değil bir gözdağıydı aslında. Yaklaşan bir başka tehlikeydi. Babam da bunu anlayacak kadar akıllıydı. Psikoposun başına gelenlerden iyi ders almıştı. Ne haksızlık ederlerse etsinler, ne söylerlerse söylesinler ağzını açmamaya karar verdi. Ve bu sanırım düşmanlarını şaşırttı. Derken ev sorunu, bizim ev çıktı. Evimizi ipotek etmiştik, hemen evden çıkmak zorundaydık. İpotek falan yoktu elbet, evimiz hiçbir vakit ipotek edilmemişti. Arsayı peşin parayla almış, evi de kendimizi yaptırmıştık. Ne evin ne de arsanın hiçbir vakit borcu olmamıştı. Ama işte ipotek vardı efendim. Doğru dürüst düzenlenmiş, damgalı, imzalı, adıyla sanıyla ve de birkaç yıllık faiziyle tam tamına bir ipotek. Babam hiç ses etmedi, şaşırmadı. Parasını çalanlar şimdi de evini çalıyorlardı. Başvuracak yeri yoktu. Toplumun makinaları babamı yok etmeye karar verenlerin elindeydi. Yüreği bir filozof yüreğiydi. Babam artık öfkelenmiyordu bile. Yok edecekler beni dedi bana. Ama bu demek değil ki hiç korunmadan kendimi onların eline teslim edeceğim. Bu yaştan sonra tımarhaneye girmeye hiç istekli değilim ne yalan söyleyeyim. Bu da bana Psikopos Morehouse'u anımsattı. Birkaç sayfadır ihmal ettim onu. Ama önce size evlendiğimi söylemeliyim. Bütün bu olaylar arasında benim evliliğimin söz edilmez biliyorum. Bu yüzden şöyle kısaca anlatıp geçeceğim. Şimdi proleter olacağız dedi babam evden atıldığımızda. Senin o delikanlının proletaryaya ilişkin bilgisine gıpta eder dururdum. Şimdi kendi deneyimlerimle öğreneceğim her şeyi. Babam serüvene meraklıydı. Başımıza gelen felakete bir serüven gözüyle bakıyordu. Öfkelenmiyor, kin beslemiyordu hiç. Öç alma duygusunu beslemeyecek kadar düşünceli, sade bir insandı. Ve kendini düşün dünyasına öyle bir kaptırmıştı ki, geride bıraktığımız, elimizden alınan güzel şeylerin varlığını hiçbir vakit duymamıştı. O yüzden onun için büyük bir kayıp olmadı evden atılmamız. Böylece San Francisco'ya, Market Caddesi'nin güneyindeki aşağı mahallede dört odalı döküntü bir eve taşındık. Babam yeni bir serüvene atılan küçük bir çocuğun heyecanı içine sığmazlığıyla doluydu. Bu heyecanının yanı sıra görülmedik derecede üstün zekası olanları iyice değerlendirebiliyordu. Aslında kafasında sabit fikirler yoktu babamın. Bir takım soyut değerlere metalik vermezdi. Geleneklerin ya da alışkanlıkların getirdiği değerlerin onun için bir anlamı yoktu. Kabul ettiği tek değer matematiksel ve bilimsel olgulardı. Babam büyük bir adamdı. Salt büyük adamları özgür ruha ve akla sahipti. Bazı bakımlardan dünyadaki insanların en büyüğü olan Ernest'ten bile daha büyüktü. Ben bile yaşantımızdaki bu değişiklikten oldukça rahatlamıştım. Her şey bir yana, üniversite kasabasında oligarşinin düşmanlığını kazandığımızdan beri yapılan dedikodular, yüz çevirmeler, dudak bükmelerden tedirgin oluyordum. Ve bu değişiklik aslında benim için bir serüvendi ve de serüvenlerin en büyüğüydü. Çünkü bu bir aşk serüveniydi. Yazgımızın değişmesi benim evliliğimi çabuklaştırdı. Ve San Francisco aşağı mahallelerinden Pearl Caddesi'ndeki dört odalı evimize Ernest'in karısı olarak geldim. Bildiğim ve de gerçek olan tek bir şey vardı, Ernest'i mutlu ediyordum. Onun fırtınalı yaşamına burnunu sokan biri olarak değil, onu tamamlayan, ona huzur veren biri olarak girmiştim. Onu dinlendiriyordum. Ona karşı duyduğum büyük aşkı yudum yudum içiyordum. Yorgun bir günün sonunda onun zavallı yorgun gözlerini güldürmek ve yüzündeki mutluluk pırıltılarını görmekten daha güzel ne olabilirdi? O biricik yorgun gözler, sevgili gözler. Ernest yaşamında hiç kimsenin çalışmadığı kadar çalışmıştı ve de hep başkaları için. İnsanlığının ölçüsü çalışmaktı. İnsan severdi, insanlığa aşıktı. Ve o savaşçı ruhu adam, kartal ruhlu, iri gövdeli adam bana karşı bir şair kadar sevecendi. Bir şairdi evet, eylem içinde, mücadele içinde bir aşıktı ve yaşamı boyunca insanlığın türküsünü söyledi. Bunu salt insanlık sevgisiyle yaptı. İnsanlar için yaşamını verdi ve çarmıha gerildi. Bütün bunları yaparken hiçbir şey beklemedi. Onun için gelecek diye bir şey yoktu. Ölmezlikle alev alev yanmakta olan o kendi ölmezliğine inanmazdı. Onun çelişkisi de buydu. O yumuşak ruhlu adam o katı ve kaçınılmaz felsefenin materyalist monizmin etkisi altındaydı. Onun ölmezliğini ruhunun kanatlarıyla ölçtüğü ve bu kanatları ölçüp bitirmek için sonsuza dek yaşamam gerektiğini söyler takılırdım ona. Gülerdi ve de kollarını dolardı boynuma. Onun tatlı metafizik kafalı karısı olduğumu söylerdi. Yorgunluk silinip giderdi gözlerinden ve o gözlere ölmezliğinin yeni ve yeterli bir kanıtı olan mutlu aşk pırıltıları dolardı. Bana bir de dualist derdi ve Kant'ın Tanrı'ya inanmak için saf akıl yoluyla aklı yok edişini anlatırdı. Benimle Kant arasında bir paralellik kurar ve aynı düşüncede olmakla suçlardı beni. Ben suçu kabul ettiğimi söyler ama düşünceyi savunur, onun çok akla uygun olduğunu söylerdim. O hiç sesini çıkarmaz, beni sımsıkı sarar, ancak Tanrı aşıklarının gülebileceği gibi gülerdi. Ben kalıtım ve çevrenin insan gelişmesi üzerindeki etkisini kabul etmiyor, bilimin bunu deneylerle açıkladığını öne sürüyordum. Kendimi bildim bileli bu böyleydi. Eski düşüncelerimde ısrar ediyordum. Ben uzayın Tanrı'nın bir görüntüsü olduğunu savunuyor, ruhun da Tanrı'nın özelliğinin bir yansıması olduğunu öne sürüyordum. Bana tatlı metafizik kafalım dediği vakit ben de ona ölümsüz materyalist diyordum. İşte birbirimizi seviyorduk, mutluyduk. Dünyada yapacak çok işi vardı ve bu işi bir çıkar gözetmeksizin yapıyordu. Yaptıklarıyla övünmeyecek kadar alçak gönüllü olduğundan onun materyalist kafasını hoş görüyordum. Ama gururluydu. Bir kartal olur da gururlu olmaz mı? Ona göre bir tanrı nasılsa tanrıydı. Bundan gurur duyması yersiz olurdu. Ama ölmeye mahkum bir faninin kendini tanrı gibi hissetmesi asıl güzel olan buydu. Ve benim Ernest'im bu yüzden ölümsüzlüğüne inanmıyordu. Bir şiirden bir parça söyler dururdu. Bundan çok hoşlanırdı. Şiirin tümünü hiç görmemişti. Şairin adını da öğrenmek için çırpınıp dururdu.